Ayrım 12, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 129. Soruldu. Yapılan teknik takip çalışmaları neticesinde bir televizyon kanalı satın almak için girişimlerde bulunduğunuz, bu kapsamda önce Halk TV isimli televizyon kanalının satın alınması için görüşmeler yaptığınız, daha sonraki süreçte ise başka televizyon kanalları için girişimlerde bulunduğunuz tespit edilmiştir. Halk TV isimli televizyon kanalı kime aittir? Bu televizyon kanalını satın almak için kim ya da kimlerle görüştünüz ve neler yaptınız? Açıklayınız. Cevap: Deniz Baykal ile görüştüm, Hurşit Güneş ile görüştüm, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin ile görüştüm. Soruldu. 2 Şubat 2011 günü saat 11.14'te Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığınız telefon görüşmesinde özetle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim Kahramanmaraş milletvekilimiz Durdu Özbolat İstanbul'a gelecek akşam, sizinle görüşecek. Bugün akşam vaktiniz var mı bilmiyorum ama" dediği, sizin "Var efendim, var var" dediğiniz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sizin telefonunuzu ona verebilir miyim" dediği, sizin "Tabii, tabii, tamam, çok teşekkür ediyorum" dediğiniz. 2 Şubat 2011 günü saat 18.34'te Durdu Özbolat ile yaptığınız telefon görüşmesinde özetle, Durdu Özbolat'ın, "Ben geç saatte olsa ilk uçakla geleceğim. Bir de aktaracağım şeyler var. Onları konuşuruz. Ondan sonra ben dönerim. Kemal Bey'e anlatırım gelişmeleri" dediği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan teknik takip çalışmaları sonucunda Durdu Özbolat ile 3 Şubat 2011 günü Levent'te buluşarak görüşme yaptığınız tespit edilmiştir. Telefon görüşmesinde Durdu Özbolat'ın "aktaracağım şeyler var" diyerek bahsettiği konu nedir? Durdu Özbolat ile yaptığınız görüşmenin içeriğini açıklayınız. Cevap: Durdu Bey'in bir televizyon projesi varmış. Onu hayata geçirebilir miyiz diye kendisiyle buluşup görüştük. Dipnot: Düşünebiliyor musunuz? Bir TV kanalı almak için görüşmeler yapıyorum ve hepsi teknik takiple izleniyor. Gözaltına alınmadan 2 gün önce Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin gibi CHP'lilerle yemek yememizin bile teknik takibe alındığı sonucunu çıkarabiliriz. Ana muhalefet partisi polis takibi altında ve bunun adına ileri demokrasi diyorlar. Soruldu. 4 Ocak 2010 günü saat 20.51'de X Bayan ile yaptığınız telefon görüşmesinde özetle, X Bayan'ın, "İzzettin Doğan hocamla daha önce görüştüğünüzde randevu istemişsiniz efendim. Yarın saat müsaitseniz 5.30'da sizi kanala bekliyoruz" dediği, sizin "Tamam, 5.30'da yarın geliyorum" dediğiniz. 5 Ocak 2010 günü saat 14.25'te Murat Ongun ile yaptığınız telefon görüşmesinde özetle, "Saat 17.30'da görüşeceğiz bugün. İşte şey ile Cem TV" dediğiniz. Cem TV ile ilgili olarak yürüttüğünüz faaliyetlerin amacı nedir? Neden Murat Ongun'u Cem TV'nin başına getirmeye çalışmaktasınız? Cevap: Murat Ongun'u 1997 yılında stajyer bir muhabirken Ankara Show TV'de tanıdım. Murat Ongun'la birlikte İstanbul'da Star Haber'e geldik. Daha sonra Murat Ongun değişik yerlerde çalıştı. Benim yakın dostum olan Ufuk Güldemir'in sahibi olduğu Habertürk'ün genel yayın yönetmen yardımcısı oldu. Turgay Ciner kanalı satın alınca kendi yakın çevresini televizyona getirdi. O da istifa ederek Habertürk'ten ayrıldı. Murat Ongun uzun bir süre iş bulamadı. 2 çocuk sahibidir. Ben bunun üzerine Cem TV genel yayın yönetmeni arıyordu. İzzettin Doğan Hoca'ya gittim. Murat Ongun'u söyledim. Çok iyi bir haberci olduğunu söyledim ve orada çalışmasına referans oldum. Soruldu. İkametinizde yapılan aramada bulunarak el konulan dokümanların yapılan incelemesinde Eşfak Aykaç, Mustafa Denizli, Alp Yalman, Kemal Ilıcak, Nazlı Ilıcak, Yavuz Donat, Uluç Gürkan, Zafer Mutlu, Mesut Yılmaz, Leyla Yeniay Köseoğlu, Ayten Gürger, Nafiz Kurt, Sönmez Köksal, Güner Özmen, Ertuğrul Otan, Halil Tuğ, Mehmet Ağar, Hüseyin Özalp, Hasan Kocadağ, Kerem Durmuş, Orhan Uzeller, Cemil Erhan veya Erkan, Ahmet Hatipoğlu isimli şahısların özel hayatları hakkında bazı notların tutulduğu ve fişleme mahiyetinde bilgiler olduğu görülmüştür. Söz konusu bilgileri ne şekilde elde ettiniz? Bu notları hangi maksatla kaydetmektesiniz ve neden saklamaktasınız? Cevap: Bunlar benim 2000'e doğru dergisindeyken parlamento muhabirliği yaptığım dönemde yararlı olur diye aldığım bilgi notlarıdır. 20-25 yıl öncesine aittir. Soruldu. ODTV'de yapılan aramada yarım kapak karton dosya bulunduğu, dosyanın üzerinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde oturan Ermeni vatandaşların nüfus kayıt örnekleri ibarelerinin yazılı olduğu, dosya içerisinde ise çok sayıda kişiye ait nüfus kayıt bilgilerinin olduğu görülmüştür. Bu bilgileri nereden temin ettiniz? Hangi amaçla saklıyorsunuz? Açıklayınız. Cevap: 1996 yılında Behçet Can Türk'ün anıları kitabını yazarken Behçet Can Türk'ün gerek MİT, gerek emniyet, gerekse mahkeme tutanakları vardı. Söylenen belge sanıyorum o dava tutanakları ile ilgilidir. Çünkü iddia Behçet Can Türk'ün annesi Ermeniydi. Asala ile işbirliği yapıyordu. O nedenle ben de akrabaları için bunu temin etmiştim. Soruldu: yine sahibi olduğunuz ODTV'de yapılan aramada başka bir dosyanın bulunduğu, dosyanın ilk sayfasında el yazısıyla çok gizli, devletin illegal yayını aşiretler şeklinde ibarelerin yazılı olduğu, devam eden sayfalarında ise ülkemize değişik vilayetlerde bulunan onlarca aşiretle ilgili çeşitli bilgilerin yazılı olduğu görülmüştür. Bu dosyayı nereden temin ettiniz? Hangi amaçla saklamaktasınız? Şimdiye kadar herhangi bir yerde kullandınız mı? Cevap: bu dosya 2000'e doğru dergisinde kapak haberi oldu. Ayrıca kitap olarak da çıktı. Oradan kalmış olabilir. Soruldu: ODTV'de yapılan aramada bulunarak el konulan ST312-0827-AS 4MS1TF89 seri numaralı hard diskin yapılan ön incelemesinde çok sayıda örgüt dokümanı bulunmuş. Bu dokümanlar incelendiğinde daha önceki operasyonlarda diğer şüphelilerden ele geçirilen dokümanlar olduğu görülmüştür. Bu dokümanlardan birkaç örnek vermek gerekirse, Bilderberg Çetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Dergi Proje Analiz, Fabrikatör, Mafya, MİT Medya, Panzehir, TV Analiz Proje ve Ulusal Medya şeklinde belgeler olduğu görülmüştür. Bu dokümanların yanı sıra ayrıca Ulusal Medya 2010 isimli Word dosyası bulunmuştur. Belgenin yapılan incelemesinde daha önceden şüphelilerde ele geçirilen Ulusal Medya 2001 dokümanında olduğu gibi Ergenekon'un medya yapılanmasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili belirlenen stratejilerin anlatıldığı görülmüştür. Bu bilgisayarla alakalı çıkan belgelerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplandırın. Bu örgüt dokümanını kim ya da kimler hazırlamıştır? Kimlerin talimatı ile hazırlanmıştır? Bu dokümanda belirlenen stratejilerle ilgili neler yapılmıştır? Cevap: ben bu belgeleri ilk kez görüyorum. Daha önceden görmedim. İçeriğini de bilmiyorum. Ben genelde evden çalışırım. ODTV'ye nadir giderim. ODTV'de kullandığım bir bilgisayar yoktur. Evimde 3 adet bilgisayarım vardır. Şu an onları kullanıyorum. Belgeler ODTV'de olsaydı kesin haberim olurdu. Gizli belge bulundurma suçlamasını kabul etmiyorum. Darbe çağrısı suçlamalarını da kesinlikle kabul etmiyorum. İfade bitti, dışarı çıktım. Savcı Zekeriya Öz'ün vereceği kararı bekleyeceğiz. Tutuklayıp mahkemeye mi sevk edecek, serbest mi bırakacak? Canım sıkkın. Ergenekon sürecini iyi takip etmişseniz şu gerçeği bilirsiniz. 4 yıldır yürütülen bu soruşturma salt silah ve mühimmat üzerine yürümedi. Bilgisayarlar, CD ve DVD'lerden çıkan belgeler davayı siber hale getirdi. Dijital belgeler önemli yer tuttu. Bu durum sanıkları adeta bilişim uzmanı yaptı. Savcılık sorgusu sürerken Feza ODTV'ye gidip bu tuhaf belgelerle ilgili çalışmaya başlamıştı. Biz bile şimdiden sizin olmadığını ispatlayın bakalım savunmasına başlamıştık. Bizim yaptığımızı polisler ya da savcı yapamaz mıydı? Virüs olup olmadığının, nereden geldiğinin araştırılması o kadar zor muydu? Niye hiç lehte delil toplamıyorlar? Avrupa'da siber terörle ilgili birçok çalışma var. Hukuk böyle bir belgeyi kanıt saymıyor ama Türkiye'ye bunlar henüz çok uzak. Avukatlarla kendi aramızda yorum yapıyoruz. Tamam, belgeler bizim değil ama yine de bir haber merkezinde bulunan belgeler için gazeteci suçlanır mı? Birden Zekeriya Öz'ün Mustafa Balbay kendine çok güveniyordu. Belgeler çıkınca bardak bardak su içti sözünün anlamını kavradım. Zavallı Balbay, aynı şimdi benim gibi şaşkın olmalıydı. Onun da bilgisayarına girmişlerdi. 26 Şubat 2007'de saat 1.58'de dosya oluşturulmaya başlanmış, 1 dakika 15 saniye sürmüş. Sonra 3.58'de başlamış, 2 dakika devam etmişti. Bu kadar sürede dosya oluşturmak imkansızdır. Avukatlar artık dijital uzmanı olmuşlardı. Bilgisayarlardan nasıl suç delil yaratıldığını iyi biliyorlardı, biri anlattı. Ergenekon sanıklarından ODTÜ mezunu bilişimci Birol Başaran, 17 Aralık 2009'daki duruşmada mahkeme başkanına bilgisayardaki bir dosyanın içeriğinin adeta iz bırakmadan nasıl kolayca değiştirilebildiğini uygulamalı olarak göstermişti. Bilgisayardaki bir dosya 3 adet tarihi saklar. Dosyanın ilk ne zaman yaratıldığı, en son ne zaman değiştirildiği ve en son ne zaman ulaşıldığı açıldı. Birol Başaran duruşmada basit bir bilgisayar programıyla hepsini değiştirebilmişti. Bununla da kalmamış, duruşmada dosyanın içeriğine, değiştirme tarihiyle oynamadan müdahalelerde bulunmuştu. Bu neden önemliydi? Polis eğer bilgisayarlarınızı alıp bir kopyasını size vermezse, hash değeri ortaya konmazsa, işte o zaman her şey yılan hikayesine dönüyordu. Çünkü polisin o bilgisayardaki herhangi bir dosyanın içeriğini değiştirmediği kanıtlanamazdı. Tüm bu süreç CMK'da belirtilmesine rağmen 4 yıldır süren operasyonlarda bu hukuki zorunluluğa hiç dikkat edilmedi. Mustafa Balbay'a bilgisayarının kopyası hala verilmedi. Nasıl verilsin? 1 Temmuz 2008'de el konulan hard disk imajı 7 Temmuz 2008'de alındığı ortaya çıktı. O bir haftada neler yapıldı? Sadece bu mu? TÜBİTAK raporuna göre adli emanetteki Mustafa Balbay'ın hard diskine 14 Ocak 2010'da müdahale edilmişti. Balbay 1000 gündür bağırıyor. Günlüklerime müdahale edildi. Bazı cümleler benim değil. Dinleyen var mı? Hukuk mu, adalet mi? 4 gündür bu yaşadıklarımızdan sonra hala bu kutsal sözcüğü anımsamamız çok trajik değil mi? Aslında savcının sorularına şu yanıtları vermem gerekmiyor muydu? Bu soru anayasanın 25. maddesine aykırı. Bu soru anayasanın 26. maddesine aykırı. Bu soru Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesine aykırı. Bu maddeler neler mi? Anayasanın 25. maddesi. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebebiyle ve amaçla olursa olsun, kimse düşünce ve kanaat sebebiyle kınanamaz, suçlanamaz. Anayasanın 26. maddesi. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesi. Herkes görüşlerini açıklama ve anlatma özgürlüğüne sahiptir. Evet, sorgu sırasında insanın bazen nutku tutuluyor. Aslında gerginlik çıkarmak istemiyorsunuz ve yorgun bırakılıyorsunuz zaten. 4 gündür gözaltındasınız ve gece yarısı savcılık sorgusu yapılıyor. İşin özünde suçsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Sanıyorsunuz ki iddia makamı da bunu hemen anlayacak. Asıl vermeniz gereken sert yanıtı vermiyorsunuz. Vermek lazım aslında. Neyse, geçti borun pazarı. Saat gece yarısına epey geçti. Savcı Zekeriya Öz'ün kararını, kader anını bekliyoruz. Evet, mahkemeye sevk edecek mi, bırakacak mı? Çok bekletmedi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Sürpriz değil. Sevindirici gelişme. Ayhan Bozkurt serbest bırakıldı. Kaldık 3 kişi. Duruşma salonu en alt kattaydı. Polisler beni bu kez oraya indirdi. Hakimi bekleyecektim. Barışlar başka yerdeydi, göremedim onları. Benden önce hakim karşısına geçmişlerdi. O duruşmaya giren avukatlar umutluydu. Çünkü hakim gizli belgelerle ilgili hiç soru sormamıştı. Demek önem vermemişti. Geriye ne kalıyordu? Savların büyük çoğunluğu Yalçın Küçük ile irtibat üzerindeydi. Avukat Yiğit Akal'ın duruşmada Yalçın Küçük'ün Ergenekon davasından kuvvetli suç şüphesi olmadığı için tahliye edildiğini belirtip, böyle bir karar sırf telefonla gazetecilik amacıyla yapılan görüşme nedeniyle ağır bir kusur verilemez gibi sözler sarf etmişti. Herkes hala iyimserdi. Kanıt olmayan ceza mı olur diyorlardı. Hakimi beklerken sohbet ediyoruz. Bizim olaya benzeyen bir vaka yaşanmıştı. Konya'da Milli Çözüm adlı dergiye Ergenekon kapsamında operasyon yapılmıştı. Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi 1 Kasım 2007 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığından bazı kişiler hakkında soruşturma ve teknik takip için izin istedi. Çeşitli adli suçların yanı sıra örgütlü suç şüphesi vardı. İzin verildi ve teknik takip başladı. Polis bazı dinleme kayıtlarına dayanarak bu kişilerin Ergenekon örgütü ile bağlantılı olabileceğini savcılığa bildirdi. Savcılıkta Ergenekon savcılarına yazarak bu kişiler hakkında delil ya da bilgi varsa gönderilmesini istedi. İstanbul'daki Ergenekon savcıları Adana'ya kişiler hakkında bir bilgi veya belge göndermedi. Sadece Ergenekon lobi, analiz ve yeniden yapılanma gibi kendi dava dosyalarında olan tartışmalı belgeleri gönderdi. Bu arada dinleme sonucu bazılarının telefonda konuşurken kriz çıkmasını istediğini, darbe olmasını beklediğini söylediği, Ergenekon soruşturmasını eleştirdiği, hatta başbakana, cumhurbaşkanına hakaretler ettiği ortaya çıktı. Yani koşullar hapse atılmalarına son derece müsaitti. Üstelik bu kişiler Milli Çözüm adında dergi de çıkarmakta ve hükümete muhalefet yapmaktaydı. Ki maazallah Ergenekoncu olmaları an meselesiydi. Konya polisi düğmeye bastı. 2008 Temmuz'unun son günleriydi. Gözaltılar televizyon haberlerinin ilk sırasındaydı. Kendini Ergenekon uzmanı olarak tanıtan bazı gazeteciler bu devasa Ergenekon örgütünün Konya'daki uzantıları hakkında akıl almaz yorumlar yapmaya başladı. Konya'daki üst düzey bazı polis yetkilileri bile çok sağlam delillere sahip olduklarını ve gözaltılarının Ergenekon kapsamında olduğunu ilan ettiler. Yandaş gazete manşetleri benzer yayınları sürdürdüler. İstanbul polisi yapar da Konya polisinin nesi eksiktir? Yapılan aramalarda bulunanlar Ergenekon soruşturmasının doğasına çok uygundu. Bazılarının bilgisayarlarından müstehcen görüntüler çıktı. Bazı bilgisayarlarda çeşitli şahısların nüfus kayıt bilgileri, 28 Şubat 1997 tarihi ve 406 sayılı MGK kararı, üstelik imzalı fotokopisi, 3 tabanca, şarjörler, mermiler, bıçaklar. Dahası bazı kitaplar, dergiler, CD ve DVD'ler bulundu. Daha ne olsundu? Polis sorgusunun ardından düzenlenen fezleke ile Ergenekon örgütü üyeleri özel yetkili Adana Savcılığına sevk edildi. Savcılık gerekli incelemeyi yaptıktan sonra 10 Ocak 2009'da kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ama hem tarihe geçecek hem de bazı yargı mensuplarına ders olacak nitelikte bir gerekçe yazdı. Adana Cumhuriyet Savcılığı özetle dedi ki, MGK kararı internette kolaylıkla bulunabilir. Silahlı terör örgütü olabilmesi için örgütün terör eylemlerine başvurması gerekir. Ama ortada örgütlü bir terör eylemi olmadığı gibi bulunan silahlar da bunun için yeterli değildir. ABD, AB, İsrail, hükümet, iktidardaki siyasi parti, Ergenekon adıyla bilinen soruşturmayı eleştirmek, hükümetin yıkılacağı ve kriz çıkacağı konusundaki tahmin ve temenniler, darbe olacağı konusundaki tahmin ve temennilerin Ergenekon dosyasındaki Ergenekon belgeleriyle paralellik arz etmesi ve Milli Çözüm Dergisi'nin Ergenekon'a bağlı basın kuruluşu olduğu kabulü mümkün değildir. Soruşturma No. 2007-638, Karar No. 2009-8. Yani isteyen istediğine birbiri hakkında istediğini söyleyebilirdi, darbe olmasını isteyebilirdi, hükümetin yıkılmasını bekleyebilirdi vesaire. Bunların hiçbiri bir şey ifade etmezdi. Cumhuriyetin savcısı başka ne diyordu? Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs için yeterli silahlı güç ve silah yoktur. Halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik etmek için konferanslar ve panellerde yapılan konuşmaların, yazılar yazmanın, hükümeti eleştirir ve darbe olmasını tahmin eder nitelikte olması ve Ergenekon soruşturmasının bu yazı ve konuşmalarla eleştirilmesinin Ergenekon örgütüne üyelik için yeterli olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanı ve başbakana hakaret edilmesi, iki kişi arasında yapılan telefon görüşmesine dayandığı için suç unsuru oluşmamıştır. Silah bulundurmak ve benzeri gibi suçlar tefrik edilmiştir, yani kendi başına ayrı bir suç olarak yargılanmaktadır. İki savcı, iki farklı karar. Bizde silah bile yoktu. Herhalde özel yetkili Adana savcısı Amerikalı hukuk danışmanı Susan Hayden ile tanışmamıştı. Başka bir açıklama yapılabilir mi? Bir makam o makamda oturan kişinin ne yaptığıyla değer kazanır. Saat 3'ü geçti, tan yeri ağarmak üzere. Beşiktaş Adliyesi'nde bekliyoruz. Bu yorucu saatlerden sonra 12. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi karşısına çıkıp savunma yapacağım. Sadece yorgun değil, hastayım. Bakın iddia ediyorum, meslektaşlarım araştırsın. Ergenekon sorguları, duruşmaları neden hep genellikle sabaha karşı yapıldı? İnsan bilinci olmadık yerde olmadık olayları hatırlıyor. Ergenekon duruşmasında sanıklar gözaltına alınma biçimlerinden hep şikayetçi oldu. Bazılarının hastaydım, yeni ameliyat olmuştum, o gece acile kaldırılmıştım sözlerini anımsadım. Bu kişilerin hepsinin telefonları dinleniyordu. Polis bilerek mi en güçsüz durumda insanları gözaltına alıyordu acaba? Hasta kişiyi sorgulamak daha mı kolaydı? Hadi polisi biliyorduk ama savcının, hakimin bu tavrının sebebi neydi? Sonuçta duruşma salonuna çağrıldım, salona girdim. Katip ayağa kalkmamı işaret etti. Hakime yorgun ve hasta olduğumu söyleyip oturma izni istedim. Başıyla onayladı. Bu konuşmayıp başıyla onaylama bir hukuk ritüeli mi? Kimlik tespitine geçildi. O sırada Feyza duruşma salonuna geldi. Savcının sorduğu belgelerle ilgili bilgilere ulaşmış mıydı? Elindeki kağıdı avukat Hasan Fehmi Demir'e verdi. Bana döndü, fısıltıyla virüs dedi. Bilgisayarımıza girip Word dosyaları yüklemişlerdi. Bu ne anlama gelecekti? Feyza rahatlamış görünüyordu. Hakim virüs olduğunu anlayıp bizi serbest bırakacak mı? Artık bunları düşünecek durumda değilim. Bayılacak gibiyim. Bugün çok mu ilaç içtim? Gücüm tükendi. Bitse de gitsek diyorum. Nereye gideceksek gidelim. Yeter ki gidelim. Hakim savcı özün uzun uzun yazdırdı. Sözde belgeleri yine uzun uzun yazdırdı katibe. Aynen kelimesi kelimesine yazdırdı. O da TV'den el konulan ST312-0827-AS 4MS1TF89 seri nolu hard diskte Nedim, Orkmu, Hanefi, Sayın Komutanım, Tertemiz, Toplantı, Sabri Uzun, 000 kitap, Y belgesi, Koz, Bilinçlendirme isimli Word dosyaları ile Abdülkadir Aygan isimli PDF dosyaları ve üzerinde gizli ibaresi bulunan çok sayıda resim dosyaları bulundu. Şeklinde notların bulunduğu belge okundu, soruldu. Yanıt: bu belgelerden haberim yoktur dedi. Bu belge Samanyolu TV'deki kötü dizi senaryolarına benzemektedir. Soruldu: yine Sabri Uzun isimli Word belgesinde Şık Sabri kitap başlıklı belgede Sabri'nin kitap konusunda çekincesi var. İkna etmeye çalışalım. Kitap seçimden önce yetişmeli. Nedim Ahmet Şık'la bu konuda görüşsün. Kitaba çalışırken cesur olun. Nedim'i kutlarım. Ahmet'i çalıştırsın. Hanefi isimli Word belgesinde Hanefi'nin kitabı ne durumda? Referandum öncesi yetiştirmeli. Nedim'i sıkıştırın, hızlandırsın. Nedim isimli Word belgesinde Nedim ve Hanefi'nin din konusundaki görüş ayrılıkları gündem yapılmamalı. Savcının sorusunu aynen yazdırıyor. Soruyu kimlerin hazırladığı sır değil. Polis: Soner Yalçın. Yanıt: bu belgeleri görmedim, haberim yoktur. Bu virüslü dosyaları, belgeleri hakim okudu yazdırdı, okudu yazdırdı, ben de bilmediğimi söyledim hep. 2011 yılında bir cumhuriyet hakimi ve savcısı virüsle geldiği belli olan, dili vasat, fikir gücü, bilgi birikimi, üslubu olmayan, sözde belgeler üzerine 25 yıllık bir gazeteciye sorular yöneltiyordu ardı ardına. Bir de örgüt üyeliğiyle suçlamazlar mı? Örgütün ne olduğunu ne olmadığını bilmeyecek kadar toy bir gazeteci miyim? 25 yıldır bu konuları haber yapan, kitap yazan gazeteciyim ben. Örgütüm olsa niye saklayayım? Her türlü sorumluluğunu alır, gurur duyarak açıklarım. Ne sanıyorlar bizi? İnsanlar örgütleri için ölüme gitti. Dar ağacında örgütünü haykırdı son sözü olarak. Bizi devletin karanlık izbe yerlerinde tezgahlar kuran, adi bir hilekarlıkla bilgisayarımıza virüs koyanlarla karıştırıyorlar. Yorgunluk, hastalık beni çok yıprattı. Bitsin istiyordum. Sadece bitsin. Bu hukuk oyununun piyonu olmak ağırıma gidiyor. Avukatım ayağa kalktı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Müvekkilim hakkındaki suçlamalar iki ana başlık altında bulunmaktadır. Bunlardan biri yapılan haberlerin suç gibi gösterilmesi, diğeri ise gizli olduğu öne sürülen belgelerdir. Bu belgelerin asıllarının ilgili kurumlarda olup olmadığı araştırılmalıdır. İsnada konu gizli ya da diğer okunan belgelerin söz konusu bilgisayarlara virüs yoluyla bulaştırıldığını tahmin ediyoruz. Bu konuda araştırma yapılsa bu ortaya çıkacaktır. Bu belgeler delil niteliği teşkil etmez. Televizyon kanallarında programlara çıkan Yalçın Küçük isimli şahsın verdiği beyanatlardan yola çıkarak sanki müvekkile talimat veriyormuş gibi değerlendirmeler yapılması da doğru değildir. Yine Oda TV'de yayınlanan haberlerden dolayı müvekkile ya da ilgili haber sitesine karşı açılmış bir dava yoktur. Verilen haberler suç unsuru teşkil etmemektedir. Yine yazılan yazılar ve yazı başlıklarının sorgulanması düşünce özgürlüğünü kısıtlar. Soruşturma Türkiye'yi ortaçağ karanlığına götürecek hukuksuzluğu içermektedir. Müvekkilin tutuksuz yargılanmasını ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Feyza'nın getirdiği virüslü e-postayla ilgili belgeyi hakim hiç dikkate almadı.
''Teknolojiden anlamıyorum ben.'' dedi.
''Nasıl yani? Siber suç nedeniyle karşısında değil miyiz? Virüslü e-postayla gelen belgeler nedeniyle sorgulanmıyor muyuz?'' Hakim Barışlar'ın da duruşmaya getirilmesini istedi. Kararı yüzümüze karşı okuyacaktı. Feyza sürekli eli ve yüzüyle sakin olmamı istiyor. ''Kızgınım. Başıma geldiği için değil sinirlenmem. Umarım Barışlar serbest bırakılır. Çocuklara üzülüyorum. Daha çok gençler, onlara yazık etmeseler.'' Ve Barışlar geldi, dimdik duruyorlar. Ne kadar olgun davranıyorlar. Böyle gençleri görmek gurur verici. Hakim kararı okudu.
Gereği düşünüldü. Şüpheli Hüseyin Soner Yalçın'a isnat olunan silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, suçun vasıf ve mahiyeti, şüphelinin üzerine atılı eylemin CMK 100'e 3 ve devamı maddeleri sayılan suçlardan olduğu dikkate alınarak şüphelinin CMK'nın 100 ve devam maddeleri uyarınca tutuklanmasına.
''Siz beni değil 25 yıllık gazeteciliğimi hapsediyorsunuz.'' diye bağırdım. O sırada Feyza hakimin karşısına yürüdü ve bir metre mesafede durdu. Dimdik doğrudan hakime baktı. ''11 yaşındaki oğlum evde babasını bekliyor. Allah'a inancınız varsa onun kul hakkı bu andan itibaren sizin omuzlarınızda kalacak.'' dedi. Feyza'nın tepkisini hiç beklemiyordum.
''Hakim, üzgünüm, itiraz edersiniz.'' dedi.
Cübbesini çıkarıp dosyayı alıp gitti. ''Evet, tutuklandık.'' Gerçek yargı tarihin yargısıdır. Sonsuzluğun avukatı tarih, iktidar ve güç uğruna hiçbir şeyden çekinmeyen, çıkar ve amaçlarını her şeyin üstünde tutan, bu uğurda herkesi ezip geçen, her farklı düşünen insanı entrikalarla yok etmeyi planlayan kişilerden, cemaatlerden hesap soracaktır kuşkusuz. Kaba güç sonsuz değildir.
12. ayrımın sonu. Sayfa 140.